Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 301. programımız. Buradan size merhaba diyoruz. Ama bildiğiniz gibi dün akşam İstanbul hakikaten bir afetle burun buruna geldi. Akşamüstü başlayan fırtına ve yağmur çok ciddi hasarlara neden oldu. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Bugün önden bir iki duyurum var. Onlarla başlayayım. Bir tanesi bu afetin arkasından Birinci Dünya Savaşı bugün başlamış ve bir kişi nasıl dünyayı etkilemiş bu Birinci Dünya Savaşı'nda görüyoruz. Avusturya Macaristan veliahtını işte bir Sırp'ın vurmasıyla başlayan bir dünya savaşı. Evet bugün olmuş. Diğer haberim sektörle ilgili. Kristal Elma 5-6 Ekim'de tekrar yerini alacak. Son başvuru tarihi 7 Ağustos. Saat 24'e kadar ve yayınlanacak eserlerin tarihi de 16 Ağustos 2016 ile 1 Ağustos 2017 arasındaki yapılan çalışmalar üzerinden değerlenecek. Diğer bir konu aslında hem sağlık hem de insanlık adına önemli ki bugün işleyeceğimiz konulardan birinde insanlık da var. Türk Böbrek Vakfı 12 Kasım 2017 günü, pazar günü Avrasya Maratonu'nda böbrek hastaları için koşacaklar. Bütün Böbrek Vakfı üyeleri, mütevelli üyeleri bu işe öncülük ediyor. Bu maratona katılmak isteyenler de Türk Böbrek Vakfı'nın kendi sitesinden buna üye ve kayıt yaptırabilirler. 31 Temmuz'a kadar süre. Evet, benim haberlerim bu kadar sektörden. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bugün hemen bakar bakmaz arkadaşlar şey dedi. Azra Hanım Tarkan'la yarışıyor. Yıl başından bu yana en çok çıkan haber 2198 haberle Tarkan'ın arkasından ikinci sıradasın.
Öyle mi? Bu Tarkan bir tık fazla olmuş. Yok yani kendisini çok severim. Bu komik bir şey aslında değil mi? Bir kitap yazmış birinin ülkenin en büyük starlarından biriyle bu anlamda yaşıyor olması komik bir şey ama umut verici bir şey.
Yo, umut verici bence.
Yazdım çünkü konular genelde sağlık ve yani gelişimle ilgili olduğu için bireysel gelişim, ruhsal gelişim, fiziksel gelişim her anlamda gelişimle ilgili olduğu için demek ki insanların ilgisini çeken bir durum da var orada. O yüzden evet sevindirici.
Ben genelde 3-4 konuğumuz oluyor. Bugün tabii seninle böyle baş başa bir program yapıyoruz. Azra Sarı Zeybek Cohen. Evet. Aslında çok da güzel bir üçleme.
Evet.
PGP gibi gidiyor.
Çok köklü ailelerin soyadları.
Soyadları. Evet. Şimdi tabii ünvan şeyleri de çok enteresan. Aslında psikolog, yazar. Kısa bir dönem reklamcılık bile yaptın.
Evet, evet.
Bu pek ortaya çıkmadı ama
yani aslında seninle
sohbet ederken.
Evet, yani daha çok reklamcılık kısmı benim için birçok deneyim elde edindiğim bir yer oldu. Zaten psikolojiye geçmeden önce reklamcılıkla ilgilendiğim için psikolojiye geçmekle ilgili, psikoloji eğitimi almakla ilgili kararlarımı verdiğim hayatımdaki dönem oldu. Evet, o anlamda katkısı var. Ama reklam tabii çok derin bir konu. Uzun uzun konuşmak lazım. Yolumun oradan geçmesi güzeldi ama son durağımın orada olmaması daha güzel.
Çünkü ama yine de yani iletişim her boyutta var. Yaptığın kitapta, iletişimde, dizide, her yerde
olmak zorunda.
360
olmak
derece.
Zorunda. Çünkü birlikte yaşıyoruz. Kaç milyar insan bir arada yaşıyoruz değil mi? En büyük yararı birbirimizden görüyoruz. En büyük zararı da birbirimizden görüyoruz.
Aynen öyle.
O zararları engellemenin tek bir yolu var. Savaşlar değil. Savaşlar savaşılarak kazanılmıyor çünkü. Tek bir yolu var. İletişime geçebilmek. Birbirimizi anladığımızda o zaman zaten anladığın durumlarda anladığın kişilere daha az kızıyorsun. İçindeki öfken diniyor. Çünkü anlaşıldığı zaman şunu biliyorsun. Herhangi bir durumda ortaya çıkan olayın sonucu ne olursa olsun o olayı tetikleyecek olan, tetiklemiş olan duyguları, alakalı herhangi bir ne varsa anladığında zaten olaya hakim olabiliyorsun. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Dediniz ki Birinci Dünya Savaşı'nın işte başladığı evet. gün işte bir veliaht öldürüldü. 1914 zannediyorum ki. Ama halbuki 1906 şu an tarih bilgim çok geçmişten gelen bir bilgi. 1906'da Reval Antlaşması'yla İngilizlerin Ruslarla yaptığı bir antlaşmaydı. Bu Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere yaptıkları bir anlaşmaydı. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın temeli 1906'da atılmıştır. Yani 10 yıllar sonra düşündüğünüzde, değil mi? Yaklaşık 10 yıl diyelim.
Nereden baksan?
Yaklaşık evet. Bir nihayetinde bir dünya savaşına, yani toprakları paylaşmak üzere gelecek olan bir dünya savaşına olay dönüştürülmüştür. O yüzden hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani hiçbir şeyin sebebi tek bir şey değil hayatta. Bunu
muhakkak
kabul etmek
bir birikim,
lazım.
Değil mi? Bir birikim hatta...
Kıvılcım olmuş
evet,
o artık.
Evet,
yani o bir senaryo var arkasında hazırlanmış. O senaryoyu işte tamam her şey hazır, bütün sahne hazır. Şimdi ışıkları yakalım ve oyuna başlayalım gibi, o ışıkların yanması gibi bir şey yani. İlk
hani yönetmen şey, motor der ya.
Bravo.
Aynen öyle.
Olan veliahtla işte onu öldüren olmuş aslında arkada. Çok köklü bir çalışma olduğunu zaten tarihi incelediğinizde görürsünüz.
Aynen. Yani baktığın zaman... senaryolar çok
evet,
geçmişe dayanıyor.
Yeri geldi yani şimdi.
Evet yani. Aynen öyle.
Yani
peki şimdi aslında tabii herkesin konuştuğu işte bu internet dizisi bir ilk
evet,
olarak başladı.
Evet.
İstersen biraz onun hikayesinden başlayalım mı? Çünkü yani onun içinde aslında her şey gelişiyor.
Evet.
Aslında sen bu üçlemeyi bir tek olarak, bir bütün olarak
tek bir
görüyorsun.
Tek olarak görüyorum, evet.
Biraz öyle bir girelim.
Tabii. Şimdi şöyle, internet dizisi, internette dizi yapmak çok sofistike ve kulağa hani sadece yabancıların yaptığı, sadece batıda olan bir şey olarak geliyordu. Halbuki internet yani insanları belirli bir saatte televizyonun karşısına dikip evdeki karı kocaları ben maç seyredeceğim, ben dizi seyredeceğim diye kavga ettirmeye gerek yok. Herkes kendi zamanında istediği gibi her şeyi seyredebilsin fikri bana çok mantıklı geliyordu. Fakat aynı zamanda insanları uyuşturan, insanlara çok uzun zamanlar kaybettiren 2 saatlik dizilerdense bir konunun çok dinamik bir şekilde anlatıldığı 60 dakikalık dizilere geçilmesi gerektiğini düşünüyordum ben. Ve kendi ürettiğim bu içerik, bu malzeme diyeyim, bunu yapmakta bir adım oldu. Zaten hep şunu söylüyorum, yani yaptığımız işler hayata katkısı olduğu kadar değerliler. Onun dışında insanları oyalamakla bir şey yapıyorsak, yaptığımız şey çok ciddi dikkat çekiyorsa ama oyalamaya hala devam ediyorsa aslında bir değeri yok. Bir değer yaratabilmek önemli olan. Böyle başladı. Birçok yerden teklif gelmişti. Ay Yapım'a gelene kadar işte televizyon dizisi teklifiydi hep. İnternet dizisi olduğu bana çıtlatıldı. O andan itibaren ciddi bir şekilde bakmaya başladım. Çünkü bu sektörün hani bakın bundan önce de mesela insanlar sürekli radyo dinliyorlardı. Televizyon yoktu baktığınızda, değil mi? Radyo çok,
çok
ciddiydi.
Önemli.
Ondan önce gazete
iletişim mecraydı.
Aynen. Evet. İletişim çok ciddi bir şekilde devrilip evrilerek yani sürekli şekil değiştirerek kendinden yeniden doğuyor. Şimdi bizim internette dünyanın çok uzak bir ücra köşesindeki insana ulaşabileceğimiz şekilde kapsamlı çalışmalar yapabileceğimiz bir dönem. Bunu değerlendirmek lazım. Buralara yatırım yapmak lazım. Bu anlamda önemli.
Ya binlerce kilometre öteye bir anla ulaşabiliyorsun. Yani artık eskisi gibi yani kişiye ulaşma o kadar zor değil.
Evet.
Dünyanın dört bir ucuna çok rahat
evet,
mesajını iletebiliyorsun.
Varsa, evet, tabii. İletebiliyorsun. Bu çok yani çok önemli. Çünkü aslında dünyadaki insan yaşantısına baktığımızda dünya gezegenini bir vücut olarak algılamak lazım. Biz şu an internet sayesinde geliştirdiğimiz yeni iletişim teknikleri, teknolojileri sayesinde aslında sinir sistemi kuruyoruz. Nasıl vücudumuzda ciddi bir sinir sistemimiz
evet,
var? Hani vücuda bir şey battığı zaman beyne sinyal gönderip burası acıyor, buraya yardım et diyen. Dünyaya baktığımızda da öyle. Bir yerde sel olduğunda işte ben burada öğrenebiliyorum, Asya'da bir yerde sel olduğunda. Olduğu anda öğreniyorum.
Aynen.
Yani bu işte bir sinir sistemi gibi yani giderek kavramları daha yaşam üzerinden algılamaya başladığımızda mesela teknolojimizi doğaya eşdeğer bir şekilde geliştirmeye başladığımızda ya da ürettiğimiz bütün ürünleri yaşamın yanında olacak şekilde üretmeye başladığımızda o zaman çok daha uyumlu olacağız ve daha
aslında
hızlı gelişeceğiz.
Böyle baktığın zaman bunu programın belli dönemlerinde de yayınladık sosyal medyada mesela içeriğin ne kadar önemli olduğunu. Yani şimdi birçok kitap, birçok yazar, birçok dizi olabilir ama bir bütün olarak baktığın zaman çok iyi organize olmuş bir şey görüyorum burada. Olay.
Evet.
Yani etkileşim, kitaplar, isimleri, işte ona bağlantılı
planlanmış,
internet. Yani çok güzel, stratejisi çok iyi yapılmış.
Bunu
bunun püf noktalarına mesela bakabiliriz. Burada insan önemli, bir marka oluşturmak, marka yolunda ilerlemek önemli. İşin sürdürülebilir olması önemli.
Sürdürülebilir olması çok önemli.
Değil mi? Yani
ve
o konudaki böyle
doğması çok
keyler ne olabilir?
Şöyle işte burada reklamcılık devreye giriyor. Çünkü ben reklamcılık yaptığım dönemde çok gençtim. Çok
lütfen
ciddi
yani
hayat dersleri aldım. Stratejinin bir ürünü ortaya koyarken stratejik olarak onun kendini yaşatabilir, yani sürdürülebilir olmasıyla ilgili, kendini evet. besleyebilir olmasıyla ilgili nelere ihtiyacı olduğunu öğrendim. Rahmetli Atilla Aksoy'un bu anlamda bana evet, katkısı çok olmuştu.
Onu da buradan saygıyla analım.
Evet, çok sağ olun. Fakat maalesef reklamı ahlaki değerler içerisinde yapmayı öğrenmek lazım. Mesela içinde mısır nişastası soyalesini bulan ürünleri çocuklara işte çocuğunuz sağlıkla büyüsün diye satıyoruz hala. Bunun artık kalkması lazım. Mesela reklamcının pazarladığı ürünün içeriğine bakıp ya ben bunu pazarlıyorum ama aslında hani müşteriyle bir araya gelip bu içeriği değiştirmekle ilgili ilk bir harekete geçmek lazım kısmına gelebilmesi lazım. Eğer odağınız paraysa para size havuç gibi gelir. Kim sağlıyorsa ona gidersiniz. Hı-hı. Ama odağınız gerçekten üretmekse, işte, sürdürülebilir iyi şeyler üretmekse o zaman sattığınız ürünün içeriği de sizi ilgilendirir hale gelir.
Yani reklam vereni bir yerde bilinçlendirmekten bahsediyorsun.
Kesinlikle.
Gerçi... Bu söylediğimiz şeyler birçok büyük markalara da tabii yansır da.
Ben birçok reklamcı tanıyorum. Kendim işte reklam verenini oturtup ürünüyle ilgili ciddi şekilde revizyonlara götüren.
Tabii.
Çok yani ben de kitaplarda buradan yola çıktım. Ürettiğim içeriğin hayatın yanında olmasına dikkat ettim. Bu en önemlisi. Yaşamı desteklemesi. İkincisi evet Fide bir aşk hikayesiyle başlıyorum. Siz çok böyle sakin bir şekilde şeyi okuyoruz biz. Bir adam bir kadını elde edecek mi değil mi? İşte Can Manay'ı Duru'yu elde edecek mi hikayesi okuyoruz. Ama ondan sonra hikaye kendi içinden doğarak, evrilerek hayatta kafamızdaki sorulara cevap vereceğimiz başka bir kanaldan
geçiyor,
akmaya başlıyor. O zaman okuyanı besliyor. Sadece siz orada ihtiyacını çektiğiniz ihtirasın peşinden gitmiyorsunuz Fide. İşte sorularınızın cevapları oluyor. O cevapların sahibi de ben değilim. Yanlış anlaşılmasın. Yani ben her şeyi biliyorum da böyle işte insanlığa veriyorum diye bir durum yok. Hı-hı. Ben her şeyin araştırmacısıyım. Ama iyi bir araştırmacıyım ve çok soru soran biriyim. Her şeyin çok meraklısıyım. Benimle
çok
aynı konularda
evet
merak eden insanların hı-hı. işte bu anlamda cevaplarını bulabileceği bir şey ortaya koymak istedim. Bir ihtiyaca cevap vermek istedim. O anlamda evet yani.
Mesela ilginç şimdi onu göstermek istiyorum. Bu üç kitabın bir tanıtım filmi var. Hı-hı. İstersen bir videoyu izleyelim.
Çok sevindim.
Hani bir hı-hı. kitabın da tanıtımının nasıl olduğunu görelim isterseniz. Evet, yani böyle bir filmin fragmanı gibi evet. akmış gitmiş.
İçindeki kelimeler, hani burada biraz hızlı geçti, FGP'deki alıntılar.
Alıntılar.
Fotoğrafları ben seçtim A'dan Z'ye. Sadece bir operatörden yardım aldım bir şeylerin nasıl yapılması ile ilgili. Bu tamamen hani biz diyoruz da efficiency, işte sürdürülebilir olacaksın, verimli olacaksın. Verimlilik örneği. Bayağı kitapları yazmanın dışında da bütün stratejileri oluşturmak, işte bu filmi yapmak da elinde. Bir sürü şeyi de ben yapıyorum. Yani şimdi küçük bir ekibim oluştu.
Müthiş bir organize yapı görüyorum. Peki işin pazarlaması nasıl gidiyor? Onunla beraber gidiyor. Hatta program öncesinde de konuşmuştuk. Hani dizide bir takım ürün yerleştirmeler var, yapılıyor, ediliyor.
Evet, evet. Yani o ürün yerleştirmelerle ilgili çok mutlu değilim. Çünkü hikayenin kendi içindeki özüne aykırı bir takım durumlar oldu. Çiğ de görmeyeceğiz. Böyle olmayacak. Daha farklı olacak. Evet. Bu önemli. Ben de hani bu yolculukta ben de çok şey öğreniyorum. Yani mesela bir sene önceki Azra ile şimdiki Azra arasında ciddi bir fark var. Hem psikolojik hem duygusal hem de bayağı yani mental olarak her anlamda fark var. Çünkü öğrendiğiniz şeyler sizi değiştiriyor hayatta. O yüzden de hayattan dileğim bana katkısı olan şeyler öğreneyim. Bu anlamda zekice bir şey yapmak istedik. Yani ürün yerleştirme zaten benim kontratımda da koyduğum bir şeydi. Yani ürün yerleştirme olmasını istediğim bir şeydi. Çünkü insanları uzun uzun reklam aralarıyla sıkmak
vermektense,
yerine
tabii.
Hikayenin içinde ama şu fiildeki örneklendirmesiyle olduğu gibi değil. O ürün yerleştirmenin kötü bir örneği diyeceğim size. Bunu itiraf etmek zorundayım. Yani kendi hatalarımızla yüzleştiğimizde daha
yani
ileriye gidebiliriz.
İnsan bir şeyler yapınca bir takım şeylerini de düzeltmeye gidebilir. Bu da gayet doğal
yani
diye
daha
görüyorum.
Daha kısa reklam aralıkları ama mesela atıyorum eğer telefon reklamı yapacaksak telefonun şurada durması gibi. Bu gibi şeyler daha yeterli. Çünkü artık insanlar yani bizim bütün dikkatimiz zaten çevreden sürekli çok yoğun bir şekilde gelen uyaranların altındayız. Yani işte bu bir reklam olabilir, bir haber olabilir değil mi? Bir olay olabilir dünyada yaşanmış olan, ülkemizde yaşanıyor olan. Sürekli dikkatimiz saldırı altında. Bu saldırıları biraz azaltmak lazım ki düşünmeye, analiz etmeye zaman
vakit
bırakabilirim.
Kalsın.
Evet.
Genelde yapıya baktığım zaman hep insan odaklı görüyorum her şeyi. Bir de ziraata da meraklısın, organik.
Tabii,
yapılar
kesinlikle.
Değil mi? Hatta yine program öncesinde konuşurken istersen hani nasıl başlayalım dediğimde şey demiştin. En sevdiğim marka ne?
Evet. Mesela. En sevdiğim markayı sorun bana diye. Evet, çok doğru.
O da Söke'de bir Ada diye bir yoğurt markası.
Evet,
süt ürünleri
Ada, süt,
değil mi?
Ada
çok
organik,
enteresan.
Aynen yani çok organik, küçücük bir marka mesela yani. Çünkü biz mesela büyük marketlere gidip büyük markalardan alışveriş etmeyi seviyoruz. Hatta büyük markalar hani şunu söylüyorum ben eşime mitoloji diye bir şey var değil mi? Biz işte geçmiş eski Yunan'daki, antik Yunan'daki, antik Roma'daki bir sürü mitolojideki bir sürü değişik markalaşmış tanrı çeşidini okuyoruz.
Evet.
Böyle enteresan. Bu uygarlık çökse belki gelecekte bizim markalarımızı tanrı olarak algılayabilirler. Çünkü ben bugün o markalara tapan insanlar tanıyorum. O markaları edinmek için çalışan, hayatlarını o markaları edinmek için harcayan insanlar tanıyorum.
Marka bağımlıları diyebiliriz hani bunlara. Marka
evet,
bağımlıları
evet.
Tabii günümüzde çok ciddi bir şekilde var. Peki yeni projeler var mı? Çünkü sen üretmeyi de çok seviyorsun.
Üretmek bir ihtiyaç. Yani hep ihtiyaç üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü niye? Üretmek insan olmanın koşulu. Eğer insan
üretiyorsa var.
Evet, üretiyorsa var. İnsan olmakla ilgili hani gerçekten çok spesifik belirlenmiş kurallar olması gerektiğine inanıyorum. Ben bu bedenin içinde doğmak sadece yeterli değil. Bu bedenin içinde doğmuş olmanın ellerimizin var olmuş.
Fonksiyonları
evet,
değil mi?
Bu
mesela beynimizin %1'ini mi ne kullanıyoruz değil mi?
O biraz spekülasyona açık, uzun uzun tartışılır. Evet ama yani çok daha aktif bir şekilde
tabii.
Beynimiz kullanılabilir. Hı-hı. Dosyalama yöntemi çok gelişmiş bir hard disk gibi
düşünerek.
Bütün beyinler öyle. Hı-hı. Baktığınızda şimdi o yüzden de eğer bir sahip olduğumuz bu fonksiyonel özellikleri kullanabiliyorsak değeri var. Bunları kullanamayıp hedonizm seviyesinde. Oh ben işte ellerim var ne güzel masaj yaptırayım işte kendime. Tenim var hissediyorum bana dokunulduğunda. Okşanayım falan şeklinde yaşamaya başladığımızda hayata zararlı varlıklar olma eğilimindeyiz. Hayata zararlı olmamakla ilgili kendimizi geliştirmek zorundayız. Çünkü bu birinci koşul olmalı.
Hı hı.
Bakın biz bugün sıfır seviyesinde yaşıyoruz. Sıfır seviyesi ne demek biliyor musunuz? Fizikçilere göre her uygarlık bir gezegende belirli bir seviyede yaşar. Sıfır seviyesinde yaşayan uygarlıklar yani organizmalar diyelim buna içinde bulundukları, üzerinde yaşadıkları gezegenin öz kaynaklarını tüketerek yaşayan parazitik bir seviyede yaşarlar ve genelde organizmalar, uygarlıklar kendilerini sıfır seviyesinden çıkartıp birinci seviye uygarlığa getirmeye çalışırken yok olurlar. Biz de şu an kendimizi bir sıfır seviyesinden çıkarmak istiyoruz. Birinci seviyeye gelmek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Nükleer santraller kuruyoruz. Halbuki bugün evrene baktığımızda güneşten daha büyük bir nükleer santral olabilir mi? Mümkün değil. Biz bunu yaratabilir miyiz? Güneş yaratabilir miyiz dünya gezegeninin üzerinde?
En büyük sektörlerden biri işte yenilenebilir enerji kaynakları.
Yenilenebilir de yenilebilir olarak algılıyor. Yenilenebilir yani renewable. Bunu da yani herkes biliyor diye herkes biliyordur deyip geçmemek lazım. Bu detaylara girmek lazım. Çünkü 3-5 kişinin bildiği değil genelin bildiği kadarsınız bir ülke. Bir ülkenin uygarlığı genelin bildiği kadardır.
Tabii ki.
O yüzden de detaya inip bizden daha az bilenlere de anlatmak zorunluluğundayız. Hep birlikte yükseliyorsak yükseliyoruz. Öbür türlü yükselme diye bir şey olmadığına inanıyorum ben. Hızlı hızlı konuşuyorum daha çok şey sildirebilmek için.
Yeni projelerden bahsedelim
yeni
biraz
projeler,
istersen.
Gör beni ve dinle beni diye iki kitap yazıyorum şu an. İkisini aynı anda çıkarmayı planlıyorum. Gör beni.
Sen zaten çıkarttın böyle arka arkaya bir pozisyona gidiyor.
Evet, yani FHP bir seriydi bir kitaptı. Gör beni. İçinde farklı karakterlerin bulunduğu fakat aynı olgunun iki ucunun anlatıldığı bir kitap. Bir tanesi 1930'larda geçiyor. Gör beni, dinle beni 2020'lerde geçiyor. O yüzden de değişik bir şey.
Ya, o yine bir organik bağ var gibi sanki. Böyle ben, birbirlerine mesajlar tabii var. Var değil mi?
Ben hani kişileri değil olguları konuşalım derken Gör beni ve dinle beni de kişiler üzerinden değil olgular üzerinden birbirinin devamı olan bir hikaye kurgulama yoluna gittim. Çünkü en güzel anlatım örnek olmaktır. Örnek olmaya çalışacağım. Bakalım işe yarar inşallah diye ümit ediyorum.
Tabii yeni kitaplarını konuştuk ama arada bir de
tabii Eden var.
Eden
şimdi
var.
Şöyle Eden aslında bu yani benim en sevdiğim kitap bu.
Evet.
Fakat başı biraz yokuştur. 100 sayfa bu kadın ne anlatıyor falan diye okursunuz. Çünkü bir gezegende açıyorum. Gezegende işte Sonya ve Numi'nin hikayesiyle giriyoruz. Hı-hı. Eden gezegeninde. Ve o kadar işte kuantum, atom altı parçacıkları, işte düşüncenin bedene deneyimsiz bir şekilde inerek insanı zehirlemesi falan gibi 18 farklı türle değişik olguları anlattığım Anladım. İçin insanlar alışık olmadıkları bir şey okuyarak hikayeye giriyorlar ve zannediyorlar ki bu Eden gezegeninde devam eden bir hikaye. Ama ne oluyor? Hikaye 100. sayfadan itibaren dünyaya geliyor ve dünyada biz Numi ve Sonya'nın dünyadaki yaşantıyı nasıl değiştirdiğini okuyoruz. Çok epik bir hikaye. Bu da dizi de olabilir. Yani Netflix'ten 8 bölüm dizi yani, olması için teklif geldi. Onlarla çok sık toplantılar yaptık. Fakat anlaşamadık çünkü çok erken. Yani hemen böyle ortaya çıkartır çıkartmaz çok iyi sofistike bir şey tarafından da olsa, yapım şirketi tarafından da olsa dünyaca ünlü. Şey olması bana sanki ürettiğim şeyi çok acele bir şekilde pazarlıyormuşum duygusu veriyor. Orada yabancı hissediyorum. Aynı zamanda Three Star Production Company'den iki bölümlük bir film teklifi geldi. İşte Eden'deki hikayenin dünyaya taşınana kadarı birinci bölüm, dünyadaki asıl hikaye ikinci bölüm şeklinde sequel dedikleri.
Peki bu böyle cinsel. Hani gidip sonunda çok ciddi bir uluslararası bir film şeyine dönüşebilir mi diye düşünüyorum. Hani sanki
öyle olacak.
Değil mi?
Evet,
ona bir gidiyor gibi gözüküyor.
Evet, öyle olmak için
adımları atıyoruz.
Eğer ben işimi iyi yaptıysam dizayn edicisi olarak öyle olacak. Eğer işimi iyi yapmadıysam öyle olmayacak. Ama işimi iyi yaptığımı ümit ediyorum. Çalışıyorum çünkü emek veriyorum.
Evet.
Onun için
ama o da çok net gözüküyor zaten.
Ya, öyle mi? Ben, teşekkür ederim. Bazen aynen. Çünkü hızlı hızlı konuşuyorum böyle işte daha fazla şey anlatmaya çalışıyorum. Bana bazen işte bu konulardaki duayen kişiler işte Azra'cığım konuşurken ellerini oynatmaman lazım ki sürekli oynatırım. Çünkü işte bu şu demek ya da bu demek, vücut dili şu demek işte çok hızlı konuşmaman lazım. Daha sakin, daha tane tane konuşman lazım. Diye böyle bir takım bilgiler veriyorlar. Fakat bir de insanın kendi doğası var. Biz öyle bir zamana girdik ki bu gibi kalıplar artık hayatta kalmayacak. Yani kalıpların yıkılmasının zamanındayız.
Yani her bakımdan dünyaya baktığımızda bu değişimin artık dönüşüme geçtiği bir evre içindeyiz diye bakıyorum.
Evet.
Yani insanların kendi içindeki heyecanı, bunu da konuşmuştuk. Hı hı. Yani ben her sabah bir heyecanla kalkarım ve yeni bir
çok
şey olacakmış
önemli.
Gibi
evet. Ben ama
kalkarım.
Sizden o heyecanı alıyorum mesela. O çok bulaşıcı bir şey.
Evet. Yani onun için yani hani ne derler elimde oynar benim kafamda oynar. Yani bu yaratıcılığın bir bence mesajı. Onun için yani hiç onlara takılmamak lazım. Evet. Benim bir arkadaşım var. Ellerini tut, konuşamaz mesela. Muhakkak hareket.
Konuşalım biz onunla. Herhalde şöyle falan konuşuyor. Konuşurken böyle.
Yani hareket berekettir diye
evet,
bakıyorum.
Evet, aynen kesinlikle.
Bu arada kızım bir şey sormuş. Şifa yeri gerçek mi? Acaba nerede, var mı? Yoksa bir ütopya mı?
Fi'deki. Hanımın yeri. Şöyle tabii ki de ben bir takım gerçekleri kendi fantezi dünyamda biraz deforme edip muhakkak şeklinde değiştirerek ortaya koyuyorum. Gerçek. Dünyada bunun örnekleri var. Avusturya merkezi olmak üzere çok iyi bir merkez var. Fakat Türkiye'de de hani benim anlattığım kapsamda olmasa da bunu yapan yine merkezler var. Mesela bunlardan bir tanesi Profesör Hüseyin Nazlıkul'un yeri. Ben kendim gidip deneyimlediğim için bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum.
Yani.
Birebir evet. Çünkü bir sempatik sinir sistemime yerleşmiş bir viral enfeksiyon yaşadım ve bunun teşhisi konulamadı. Ben 8 ay boyunca doktor gezdim ve en iyi, yani ilk onda kim nörolog varsa hepsiyle tanıştım. İşte belki 8 kere falan tomografi çektirdim. Çünkü genelde göz bebeğinde küçülme oldu bende. Göz bebeğinde küçülme olunca beyinde bir uğurla şüpheleniyor ya da vücutta bir kanser olmasıyla şüpheleniyor. Ve 2 ayda gittim böyle bir merkeze, 2 ayda şifaya kavuştum. Var yani şifa maalesef genel geçer tıptan çıktı. Şu anda alternatif yöntemlere geçmenin sırası geldi.
Peki programı kapatacağız ama güzel bir şeyle kapatalım.
Evet.
Son söz senin.
Tarkan, şey ayağına denk al. Ben böyle. Evet, son söz benimse, şakayı bir kenara bırakalım. Hayata katkısı olan şeyler yapmakla ilgili emek verin. İşiniz reklamcılık da olsa, yaptığınız, yani reklamını yaptığınız ürüne etkiniz olduğunu unutmayın. Ve etkileyin, hayatı etkileyin. Çünkü biz değil etkileyeceğiz, mi? Hayat bizim.
Ağzına sağlık.
Çok teşekkür
ederim
davet ettiğiniz
için. Çok teşekkür ederiz.
Çok sağ olun.
Üretmeye devam diyoruz.
İnşallah.
Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.